Ayrım 11.
Sayfa 87. Cemal Bey, birinci kitaptan tanıdığımız talihsiz Daniş Çelebi'nin oğludur. Uzun zamandır Çengi Sümbül'e tutkun olan bu toy delikanlı, Sümbül aşkına karşılık vermeyince gönlünü Çengi'nin koruması altındaki meleğe kaptırmıştır. Canbert Bey'in kızı Melek, şimdi bu gruba dahil olmuş görünmekle birlikte, onların zevk ve eğlence alemlerine katılmaz. Bu sefahat dünyasında saflığını korumasına izin verilir. Çünkü o Cemal Bey için ayrılmıştır. Ama meleğin yanına yaklaşabilmek için Cemal'in Çengi Sümbül'e ya mücevher hediye etmesi ya da yüklüce bir para ödemesi gerekir. Bu pahalı flörtün sonunda Cemal Bey tüm servetini yitirir ve verebilecek bir şey kalmayınca da Çengi Sümbül'ün çevresinden kovulur. Ümitsizliğe kapılan Cemal Bey Sümbül'ü öldürmek ister ama Sümbül onu hapse attırır. 2,5 ay hapis yattıktan sonra çıkan Cemal artık işsiz ve evsizdir. Düşüncesiz genç miras yedilerin kaçınılmaz sonu onu da bulmuştur. Meleğe gelince o bu planın isteksiz ortağıdır. Cemal Bey'e gerçekten aşık olmakla birlikte koruyucusunun sözünden çıkacak durumda değildir. Vur patlasın, çal oynasın aleminin Ferda-i Nedameti başlıklı 4. bölümde, Tanzimat romanında genellikle trajediyle noktalandığını gördüğümüz Müsrif Oğul öyküsünün farklı bir biçimde gelişmeye başladığını fark ederiz. Sokak serserilerinden dayak yiyen, imaret çorbasına yetişemediği için aç dolaşan, dilenip ayıplanarak düştüğü durumun bütün acılarını yaşayan Cemal Bey, sonunda kahveci çırağı olarak iş bulur ve hayata sıfırdan başlar. Artık dünyayı anlamıştır. Karşısına çıkan her fırsatı değerlendirerek sefaletten kurtulur. O artık çalışkan ve dürüst bir işçidir. Kazandıklarını özenle biriktirir. Ahmet Mithat'ın Sevdayı Sayı Amel, Çalışma Aşkı doktrininin örnek bir uygulayıcısı olur. Kendini yeniden kumar ve eğlence hayatına çekmeye çalışan arkadaşlarını da hırsızlık gibi yollarla para kazanma tekliflerini de reddeder. Hatta tulumbacıların Çengi Sümbül'ün alemlerinden birine katılma tekliflerine bile ben Sümbül filan tanımam birader diye yanıt verir. Ve tabii ödüllendirilir. Onu ödüllendiren de bu duruma düşmesini sağlayan Çengi Sümbül'dür. Böylece Çengi Sümbül, aşık hikayelerinden aşina olduğumuz düşman ve yardımcı işlevlerini Cemal Bey'e ders vermek amacıyla kendisinde birleştirir. Cemal Bey ise gene bu hikayelerde sıkça kullanılan, karşısına çıkan zorlukları yenip sınavları geçtikten sonra mutluluğa kavuşan kahramanların çizdiği yolu izleyerek meleğe kavuşur. Çengi Sümbül'ün aslında Cemal Bey'i bir yaşındayken terk edip Daniş Çelebi'den kaçan periden başkası olmadığını anlarız. Bütün bunları oğluna iyi bir ders vermek için planlamıştır. Böylece Cemal Bey'in öyküsü, Tanzimat romanının benzer Müsrif Oğul öykülerinden farklı bir sona ulaşır. Cemal Bey hem yitirdiği servete, çünkü Çengi Sümbül bu servetin tek kuruşuna bile dokunmamıştır, hem de meleğe kavuşur. Çengi Sümbül'e gelince artık 40 yaşını aşmış, eski cazibesini yitirmiş bir kadındır. Yaşam biçimini değiştirmeye ise hiç niyeti yoktur. Bu nedenle oğluna ve gelinine mutlu ve müreffeh bir yaşam garantiledikten sonra intihar eder. Ahmet Mithat Efendi, Çengi'nin sonunu belli bir saygıyla aktarır. Dünyada ağız tadıyla geçirdiğim ömür bana kafidir. Bundan sonra sürünmektense temizlenmek evladır dedi ve mucibince hareketten dahi geri kalmadı. Böyle bir sui akibetten cümlenin masuniyeti için edilecek duaya amin demek herkese insaniyetçe borçtur. 139. Böylece Ahmet Mithat Efendi öyküsünü kıssadan alınacak hisseyi içselleştiren bir meddah gibi bitirir. Romanın gerek batıdaki ilk örneklerinde gerekse Türk romanının çıkışında gözlemlediğimiz genel bir özelliği vardır. Romancının daha önceki yazın türlerini melezleştirmesinde değişik dil ve söylemleri harmanlamasında daha çok romanın komediyle ilişkisi öne çıkarken, bu türlerin hicvedilmesinde romanın trajik ironiyle ilişkisi öne çıkar. Ahmet Mithat Efendi büyük bir melezleştirme ustasıdır ve bunu okuruyla yoğun bir diyalog içinde yapar. Yazın metnine yalnızca aşık hikayeleri, meddah, orta oyunu, halk masalları, Fransız romantik romanı gibi türleri değil, aynı zamanda siyaset, iktisat, ahlak normları gibi güncel konuları işleyen makale türünü de büyük bir özgürlükle yedirir. Okurla kurduğu ilişkiye öyle bir güven ve teklifsizlik duygusu egemendir ki, yazmaya üşendiği bir sahne için bahanesi hazırdır. Bunları nasılsa bilirsiniz. Böyle iki genç arasında tiyati olunan sözlerin ne olabileceğini cidden bilmediğinizi hükmetseydik, sözleri burada tekrar eyler idik. Ancak bu yoldaki sözleri hepinizin söyleyip işitmiş olacağınız derkar olduğundan, size malumu ilama hacet görmedik. 64. Kimi zaman büyük bir alçak gönüllülük içindedir. Sadedin haricine çıktık ise affınızı rica ederim. Alem-i Tahrir'de bize nice müşkilatı göze aldıran şey işte bu gibi semerat-ı terakkiyi rağbet-i kârinin sayesinde istihsal muvaffakiyetini ve bu muvaffakiyeti bu lezzet kârilerim efendilerimi bana sebebi feyz ve rifat olmak üzere tanıştırdığından şu keyfiyeti kendilerine ihbar etmez isem, tahdis-i nimette kusur etmiş olurum diye düşünüyorum. 82. Türleri bilinçli olarak karıştırır. Bu gibi tesiratın tecrübelerini, hikaye ve tiyatro alemlerinde görmek ve göstermek âlâ ve evlâ olan bir surettir. Zira bunlar bizim içinde bulunduğumuz âlemi maddi ve hakikinin, bir kitaba veyahut tiyatro temaşasına inikas etmiş olan sureti ayniyesinden ibaret olup, erbab-ı fehm ve izan için bu iki alemde gördüğü şeyleri şu alemi maddi ve hakikiye tatbik edebilmek pek mümkün ve hatta kolay bir şeydir. 107. Birçok sahneyi Bekçi ile Daniş Çelebi'nin karşılaştığı sahne, Canbert Bey ile Hasne'nin konuşmaları, aynen bir orta oyunu gibi yazarak bazı gerçekleri göstermek için bu türü kullanır. İmalı ifadelerinin tam olarak anlaşılacağından kuşkusu yoktur. Ekseriya bu gibi ameliyatı yalnız ikisi icra ederler. 1. Burada kastettiği simyacı Buharalı Şeyh Gerguvani ile Efsuncu Saliha Molla'nın sevişmeleridir. Ya da Canbert Bey ile cariyesi Hasne'nin aşağıdaki imalı söyleşmeleri gibi. Arap, mutfakta tencere. Canbert, yavaş yavaş kaynar. Arap, akşama yemek. Canbert, ne bulursak yeriz. Bu sahnede artık çok yaşlanmış ve yorgun Hasne'nin cinsel ilişkiden kaçınmak için uydurduğu bahaneleri dramatize eden Ahmet Mithat Efendi, okurunun durumu, zarafeti hasebiyle elbette anlayacağından, hatta hak vereceğinden emindir. 38-39. Bazen de bir anlık dalgınlığın neden olduğu bir dil sürçmesini kasten düzeltmeyerek, bunu meddahvari bir atışma için fırsat bilir. Dipnot: meddahların dinleyicileriyle kurduğu son derece dinamik ilişki için bakınız Özdemir Nutku, Meddahlık ve Meddah Hikayeleri, İstanbul 1976, sayfa 65'ten 67'ye. Yabancılaştırma teknikleri için bakınız Cevdet Kudret, Orta Oyunu, Ankara 1973, sayfa 106. Peri türlü iltifatla Dadı Kalfa'yı kandırmaya çalışırken, köpüklü kahveyi de ona ikram eder. Al bunu sen iç, bana öteki fincanı ver diye kahveyi Arap'ın sakalına dayar. Sakalı yok mu dediniz? Öyleyse çenesine dayar. 32. Okura bu doğrudan hitaplarda Ahmet Mithat yazar olarak metnin her an içindedir. Okura sık sık hikayenin muharcirliği cihetiyle bulunduğu yazarlık konumunu hatırlatır. 35. Ama aynı zamanda bir baba, bir iş adamı, bir gazeteci olan, yani yazarlığının dışındaki kişilikleriyle de var olan Ahmet Mithat Efendi'yi metinselleştirir. Bebeklerin inek sütüyle beslenmelerinin bir sakıncası olmadığını, hatta belki bu tür beslenmenin daha sağlıklı olduğunu savunurken, bütün ailesiyle tanıştırır okurunu. Bize sorar iseniz, inek sütünü kendi validesinin sütüne bile tercih eyleriz. Allah bize 3 çocuk verdi. Birisini geriye alarak ikisi henüz elimizdedir. Büyüğünü halkımız nezdinde malum ve meşhur olan suretle validesine emzirttik. Zaten validesi dahi naif bir şey olduğundan hem kendi sıhhatini hayliden hayliye zayi eyledi, hem de çocuk bir zaaf-ı külli içinde büyüdü. İkincisini hıfz-ı sıhhayı cedidenin tavsiye eylediği yolda besledik. Yani doğduktan 3-4 gün sonra inek sütüyle beslemeye başlayıp, bir aralık dahi farin lakte, yani sütlü un dedikleri terkibi bulamaç ederek yedirdik. Çocuk yalnız bir kere nezle olmaktan başka hiçbir hastalık görmediği halde büyüdü. Hem de ol kadar gümrah çıktı ki 9 aylık derecesini görenler 1,5 yaşında zanneylediler. 42. Cengiz Sümbül'ün raks alemlerini anlatırken daha önce yazdığı bir makaleye atıfla raks konusunda artık fikrini değiştirdiğini, eskiden raksı öven bir makale yazmış olsa da artık raksın şehevi duyguları uyandıran bir eğlence tarzı olduğunu düşündüğünü, bunun için de raksı tasvip etmediğini anlatır. 79'dan 81'e. Burada Ahmet Mithat Efendi yalnızca okuduğumuz metnin ima ettiği yazar olarak değil, tüm yaşamıyla metne dahil olmayı arzulayan yazardır. Ahmet Mithat Efendi'nin bundan da ilginç yenilikleri vardır. Örneğin sık sık okuruyla bir çift teşkil ederek romanını temaşa eder, yani gözetler. Bu gözetleme kurguları sonradan yeniliğinin kendisinin de farkında olduğu bir roman tekniği denemesine, Müşahedat adlı o çok ilginç romanın yazılmasına kadar varacaktır. Dipnot: Berna Moran, Türk romanına eleştirel bir bakış, cilt 1, sayfa 47'den 56'ya. Parla, Babalar ve Oğullar, sayfa 59'dan 64'e. Ahmet Mithat Efendi'nin bir de bütün öyküyü bir dolapta saklandığı yerden gözetleyen anlatıcıya anlattırdığı Dolaptan Temaşa adlı bir romanı olduğunu anımsayalım. İşte bu temaşa motifinde meddah ve orta oyunu tekniklerinin roman anlatısı tekniklerine dönüştüğünü görürüz. Ahmet Mithat Efendi'nin çok sık kapıldığı gözleme, gözetleme dürtüsü, kurgunun zaman düzleminde anlıklaşmalara yol açar. Dipnot: Kökeni kuşkusuz meddah geleneğinde olan bu tekniğin romana transpozisyonunu Ahmet Mithat Efendi gerçekleştirmiştir. Nutku, meddahların sık sık anlatıyı keserek dinleyiciyle sohbete giriştiğini söyler. Meddahlık ve Meddah Hikayeleri, sayfa 65'ten 67'ye. Yazar bir anda anlatı zamanını okuma zamanına eşitleyerek kurguda kendine ve okura aktif bir rol verir. Anlatıcı olarak kendisi kulak misafiri olmayı ve gözetlemeyi çok sever, okuru da bu zevkine katmaya bayılır. En heyecanlı gözetleme anı ise kuşkusuz gözetleyen karakterin gözetlendiği andır. Okurla yazarın Dadık Alfa ile Daniş Çelebi'yi gözetleyen periyi gözetledikleri an gibi. Eğer bu halde tahta boşta ve oraya nazır olan pencerenin altında bulunup da kulak verecek ve pencere tarafına nazarı dikkat fırlatacak olsaydınız, periyi peyker bir dilberin ifrit eda bir cehre-i abus ile ağzından "Vay kafir Arap vay, ben isem bunu senin yanına bırakmam" kelimeleri sadır olduğunu görür ve işitir idiniz. 27. Bazen okurla yazar birlikte bekleyip gözetlerler. Farz ediniz ki El halötü hazihi, o zaman da biz de zikrolunan muşatlıkta oturup bekliyoruz. Bu halde göreceğimiz şey şundan ibaret olur idi. 74. Ve Çengi Sümbül'ün eğlence arkadaşlarının gelişi anlatılır. Burada kullanılan şimdiki zaman, varsayımsal bir şimdiki zamandır. Ama Ahmet Mithat bununla yetinmez. Hemen daha yakın bir yanılsama yaratarak bu farz ediniz ki'yi de unutturur ve metni aynen tiyatroda olduğu gibi okurun zamanını taşımaktan öte okura da olayda rol verir. Parka gelen karakterlerden biri seyreden yazar ve okura yaklaşarak onlara Cengilerin gelip gelmediğini sorar. Hatta içlerinden en serbest bulunan uzun çarşılı bizi görerek yanımıza kadar gelir. Efendiler, bir öküz arabasına binmiş 8-10 kadar kadın buradan geçtiler mi gördünüz mü diye sual eder. Biz dahi öyle bir şey görmemiş olduğumuzdan o yolda cevap veririz. Aradan bir çeyrek zaman geçer geçmez, o vaktin en kibarına mahsus olan faytonlardan birisiyle Sümbül Hanım dahi zuhur eder. Sümbül, evvelki refiklerinin geçip geçmediklerini bizden sorar. Geçtikleri cevabını veririz. Bu cevap üzerine arabacı her biri ejderhaya benzeyen yağız atlar üzerinde kamçıyı şaklattığı gibi araba uçarcasına harekete başlar. 74-75. Anlatılan zaman Erzal Tezait ile anlatı zamanı Erzal Zait, bu biçimde örtüştürme maharetini gösteren bir romancıyı Günter Müller ya da Gerard Jönet bilmiş olsalardı herhalde alıntılarlardı. Dipnot: Günter Müller, Morphologische Poetik, yayına hazırlayan Elena Müller, Tübingen 1968 ve Gerard Jönet, Narrative Discourse, An Essay in Method, çeviren Jane A. Levin, Ithaca, New York 1980, anlatılan zaman ve anlatı zamanını analitik kategori olarak kullandılar. Dahası anlatı üslubunda hala masalsı abartmalardan arınamamış, ejderha gibi uçan yağız atlar, hatta belki de arınmamayı seçen Ahmet Mithat Efendi, ödün vermek istemediği gerçekçiliği de bu anlıklaştırmalarla yakalamayı amaçlar. Kurgusal şimdiki zamandan, buna okuma zamanı da diyebiliriz, anlatı zamanına geçmek için binbir taktik bulur. Örneğin Çengi Sümbül'ün eğlence meclisindeki gürültüyü bahane ederek, hiçbir şey duyulmuyor diye olayların tarihçesine, yani anlatılan zamana döner. Sonra 15-20 dakika sürdüğünü söylediği gürültünün kesilmesiyle gene meclise, yani anlatı zamanına döner ve adeta canlı yayındaki bir haber spikeri edasıyla duyduklarını aktarmaya başlar. Ahmet Mithat Efendi diğer romanlarında olduğu gibi Çengi'de de her tür yazarlık oyununu oynar. Metne müdahale eder, anlatıyı kesip başka konulara geçer, anlatıyı anlıklaştırmalarla durdurarak okuru kurguya dahil eder ve bütün bunları ciddi bir amaçla yapar. Bu amaç genç insanların nasıl yetiştirilmeleri gerektiğine ilişkin öğretici bir roman yazmaktır. Toplum ahlakı ve toplum normlarının koruyucusu olarak her konuda aşırılığa karşı çıkışı, alın terini, çalışkanlığı, dürüstlüğü savunuşuyla Çengi'nin yazarı Ahmet Mithat, aynı imzayı taşıyan diğer romanlarından çıkarsadığımız Ahmet Mithat'tan farklı değildir. Gel gör ki, terbiyevi amacın aracı olarak seçtiği karakter, Çengi Sümbül, ilginçtir ve yazarın bu amaçla Çengi Sümbül gibi bir kadını kullanmayı seçmesi şaşırtıcı bir seçimdir. O Sümbül ya da Peri ki, meczup kocasını adamın gözü önünde aşıklarıyla aldatır, evin emektar dadısını oyuna getirerek öldürtür, kendi yerine öldürtmüş olsa da cinayet cinayettir. Oğlunu daha bir yaşındayken akli dengesi bozuk bir adamın elinde bırakarak kaçar, sonra öz oğlunu kendine aşık eder, gelini olarak seçtiği meleği para karşılığında oğluna satar ve bütün bunları yaptıktan sonra genç çiftin karşısına dikilip onlara hayat dersi verir. Gerçi kimilerince amaca ulaştıran yollar mübah sayılır ama Çengi Sümbül'ün başvurduğu hileler en katı makyavelisti bile irkiltecek niteliktedir. Çünkü kandırmaca, cinayete alet etme, baştan çıkarma, kız kaçırma, kadın pazarlama ve enseste davet vardır bunların arasında. Başına buyrukluğuyla, kural tanımazlığıyla, fırsatları değerlendirişindeki üstün yeteneğiyle, cazibesi, zekası ve muhteşem rakkaseliğiyle Çengi Sümbül, Tanzimat romanlarındaki en ilginç kadın karakterlerden biridir ve hissederiz ki yazarın kendisi de ona bir miktar tutkundur. Ama yaşam nadiren Çengi Sümbül kadar cömert davranır. Bu da öyküyü mutlu sonla bitirmeye kararlı Ahmet Mithat Efendi'nin bileceği şeydir. Çünkü kendisinin de dediği gibi, bir hikaye nüvis murad eder ise, roman üzerindeki egemenliğinin sınırı yoktur. 45. Nitekim Ahmet Mithat Efendi yalnızca romanının mutlu sonunun gerçekçi olmadığını teslim etmekle kalmaz, okuru böyle bir sona inanıp boş hayallere kapılmama konusunda da uyarır. Alemde Daniş Çelebi ve Cambert Bey gibi mecnunlar nadir bulunur. Fakat Cemal Bey gibi miras yediler ve Melek Hanım gibi mukfeller nadir bulunur şeylerden değildir. Kendisi dört parayı sahi desteğiyle kazanıp bir tarafa koyabilmekten aciz bulunan ve pederden mevrus servetle vur patlasın çal oynasın alemine can atan beylerimiz, şu noktayı hatırdan çıkarmamalıdırlar ki, bulundukları mecaliste bezmi, ayşü, nuşu neşelendirenler hemen hiçbir zamanda sümbül ve melek olamazlar. Hikayemiz gibi hikayelerin netaicinde açılan ümit kapıları, muharrirlerin sanatlarından mütevellit bir eser olup, kendi sergüzeşti ahvalini hikayata tatbik edenler, bu misüllü ümitlere ehemmiyet verirler ise, Daniş Çelebi'yi aynı aynına taklit etmiş olmaktan başka bir şey yapmış sayılmazlar. 138. Demek ki elimizdeki yalnızca bir romandır. Anlatı boyunca yazar bize bunu sürekli hatırlatmıştır zaten. Şimdi de iyi okurlar olarak bizden ne beklediğini hatırlatır. Okuduğumuzu Don Kişotça okumamamızı. Başkası olma arzumuzu okuma süreci bittikten sonra dizginleyip yorumlama sürecinde yazarın açık ya da üstü kapalı mesajına kulak vermemizi. Dipnot: okuma arzusunun özdeşleşme arzusundan kaynaklandığını savunan psikolojik yaklaşımlar için bakınız René Girard, Deceit, Desire and the Novel, Baltimore 1965 ve Ruth Anthony, El Saffar ve Diana de Armas Wilson yayına hazırlayan Quixotic Desire, Psychoanalytic Perspectives on Cervantes, İtaka, New York 1993. El Saffar ve Armas Wilson'da bakınız özellikle Armas Wilson'ın makalesi Cervantes and the Night Visitors, Dreamwork in the Cave of Montesinos, sayfa 78-79.